Bu yayınımızda değerli dinleyicilerimiz, Tanrı Sözü'nden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Yahuda mektubunun 8 ve 9. ayetlerine bakacağız. Bu ayetlerin başlığına zamanın inançtan dönmüş öğretmenleri tanımlanıyor başlığını koyabiliriz. Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor, Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar diyor Yahuda 8. ayette. Sakınmamız gerekenler değerli dinleyicilerimiz, inançtan dönmüş olan bu öğretmenlerdir. Yahuda'nın 4. ayette söylemiş olduğu gibi bu kişiler inandılar topluluğuna sızmışlardır. Yani kilise topluluğuna sızmışlar, onların arasına katılmışlardır. Bunlar yan kapıdan girmişlerdir. Kiliseye sahte renklerle girmişlerdir. Evraklarıyla inançları aynı değildir. Olmadıkları bir şeymiş gibi yapmışlardı. Yaşamları, sözleri, düşünceleri birbirlerine uymamaktadır. Yahuda bu ayette bizlere inançtan dönen öğretmenleri tanıyabilmemiz için dört nokta bildirmiştir. Bir, gördükleri düşlere dayanırlar. Bu birinci noktadır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğini söylemektedir. Üç, bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar. Dört, sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar. Birinci noktada gördükleri düşlere dayananlar, gerçek olmayan, var olmayan bir dünyada yaşarlar. Ben teolojik bakımdan liberal olan kişilerin hiçbir zaman gerçeği ele almamış olduklarını düşünüyorum. Liberalizm biraz romantiktir. Ayrıca kağıt üzerinde de güzel gözükmektedir. Bütün sorunlarınızı olumlu düşünceyle çözebilmek güzeldir ama olumsuz düşüncenin epey gücü vardır. Günümüzde evet demeyi öğrenmenin yanı sıra hayır demeyi de öğrenmeliyiz. Gerçekle yüz yüze gelmeyi istemeyişleri bakımından gördükleri düşlere dayanarak yaşayan kişilerdir. Yahuda günümüzün sapkınlarına yönelir ve onların günahlarını, iddialarını, doğadaki benzerlerini, sonlarını ve Tanrı'yı hiçe sayan sözleriyle işlerini tanımlar. İlkin günahlar söz konusu edilir. Bu kişiler rüyalara dalarak öz bedenlerini kirletmektedirler. Düşünce yaşamları kirlidir. Evet, yaşamları kirlidir. Kötü hayallerle dolu bir dünyada yaşayıp sonunda Sodom'daki erkekler gibi düşlerini cinsel ahlaksızlıklarla doyuma ulaştırırlar. Rabbin yetkisini hiçe sayarlar. Tanrı'ya ve devlet kurumlarına karşı isyan içerisindedirler. Buna bağlı olarak da yasasızlığı ve karmaşıklığı savunurlar. Ayrıca yüce varlıklara söverler. Romalılar 13:1 ayeti onlar için bir şey ifade etmez. Bu ayet şöyledir. Tanrı'dan olmayan yönetim, devlet yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Kavmının reisi olana lanet etmeyeceksin diyor Çıkış 22:28'de. Evet, başta olanlara lanet etmeyeceksin buyruğunu da dikkate almazlar. Tanrısal yüce varlıklara ait ya da insanı olsun her yetkiye karşı aşağılayıcı bir tavır sergilerler. Yıllar önce bir dergide şu yazıyı okumuştum. Hiçbir savaşa katılmayacağım. Yemini Amerika'nın doğu kısımlarındaki Protestan din adamı tarafından kabul edilmiştir. Bu adamların arasında çok değerli uzman ve bilge vaizler de bulunmaktadır. Barış Antlaşması grubu savaşın hiçbir şey halletmediğini, boş olduğunu, intihar olduğunu, Tanrı'ya ve Mesih'in öğretilerine karşı olduğunu, bu öğretileri inkar etmek olduğunu bildirmektedir. Savaşmamıza neden olan kötülük zincirinin kırılabileceğini ve şimdi kırılması gerektiğini bildirmektedir. Bu öğreti asil, harika bir öğretidir ancak birçok olay bizi buna katılmamaya itmektedir. Bu cesur ve içten adamlar kilise kürsüsünde durup her türlü savaşı reddetmeyi bildirdiklerinde bu kişilerin sicilleri bakımından inançlarına hak kazandıklarını hatırlamalıyız. Büyük bir demokraside savaş ve barış zamanında din adamlarının bastırılması hiçbir zaman diktatörlerin altında olduğu üzere haklı bir biçimde bir politika aracı olamaz. Savaş karşıtı felsefesi Vietnam Savaşı döneminde de yaygın olmuştur. Başka zamanlarda da başımıza büyük sorunlar açmış ve zorluklar çıkartmıştır. Amerika'da yapılan protesto mitingleri savaşı daha da çok uzatmış ve başka türlü olsaydı ölmeyecek olan birçok Amerikalı gencin ölmesine neden olmuştur, diyor Sayın Doktor Vernon McGee. Böyle düşünmek, büyük ve kötü bir dünyada yaşadığımızın bilincine varmamaktır. Ve gerçek, uyanıp görmeniz gereken bir şeydir. Gerçeği görmezlikten gelemezsiniz. Çelik çemberli lastikler bile aşınırlar. Ve engebeli yüzeylerden geçtiklerinde patlarlar. Bu adamlar hayalcidirler. Hiç de gerçek olmayan bir şeyi ele almaktadırlar. Bunu daha basite indirgersek, her şeyin iyi olduğu bir dünyada yaşamıyoruz dostum. Etrafımız pisliklerle, terör olaylarıyla doludur. Bir devletin sağlam ve güçlü bir ordusu, bir güvenlik gücü olmazsa, ne kendimiz, ne namusumuz, ne evimiz, ne de vatanımız güvenlik içerisinde olur. Ve ülkemiz çağın tekniğine de ayak uydurmak zorundadır. Ülkemizin caydırıcılığı olmalıdır. Bunlar gerçeklerdir. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Elbette savaşa karşı olmalıyız. Elbette her zaman barıştan yana olmalıyız. Ve Tanrı'nın buyruğu da budur. Ama daha önce de okuduğumuz ayette Tanrı'dan olmayan bir yönetim, bir devlet yoktur. Yani bir devlet Tanrı tarafından kurulmuştur ve devletin görevi de insanlarını, topraklarını, insanlarının namuslarını korumaktır. Bunun için de ordusu ve caydırıcı silahı gücü olmalıdır. Böyle olduğu sürece de her kişi hem inancında hem de günlük yaşamında güvende olur. Bunun tersini savunanlara ilişkin şunu söyleyeceğim. Böyle kişilerin gündüzleri çok cesur bir şekilde dolaştıkları halde geceleri gecekondu mahallelerinden ve bu tür yerlerden uzak durduklarına inanıyorum. Bir batı ülkesinde bazı gruplar bizler azınlık grupları arasında çalışıyoruz diye övünüyorlardı ama sonunda bölgedeki ofislerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bence bunu yaparak büyük bir hata ettiler. Bu kişiler hayalcilerdir ve kiliseye girmişler ve Rab İsa Mesih'in kilisesini kullanmışlardır. Savaşın Mesih'in öğretilerini inkar etmek olduğu gibi bir bildiride bulunmayı bir düşünün. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içerisinde olur sözünü İsa Mesih söylemişti Luka 11. bölüm 21. ayette. Kendinize ait olan şeyleri korumanızın yolu silahlı olmaktır. Ayrıca savaşa giden bir kralın oturup hesap yaptığını söylemiştir İsa Mesih. Luka 14 ayet 31. Oturup hesap yapmanın yanlış bir şey olduğunu söylememişti. Kralın oturup hesap yapmasının kendisi için iyi bir şey olacağını ve eğer akıllıysa savaşı nasıl yapacağını hesaplayacağını söylemiştir. Ben bu adamların Rab İsa Mesih'in gerçekte söylediği şeylerle yüzleşmediklerini düşünüyorum. İsa habercilerini ilk olarak yolladığında yanlarına hiçbir şey, cüzdanlarını bile almamalarını söylemişti Markos 6-7-9 ayetlerde. Ancak geri döndüklerinde ve onları yeryüzünün dört bir köşesine yollarken yanınıza cüzdanınızı ve kredi kartlarınızı alın. Bir kılıç da alsanız iyi olur, kendinizi korumanız gerekecektir demişti Luka 22-35-36'da. Size bu şekilde konuşmaların boş konuşmalar ve bu kişilerin düşler peşinde koşan kişiler olduklarını söylemek istiyorum. Savaşa katılmayı istemeyişinizi söylemeniz kulağa hoş gelen bir şeydir. Buna hepimiz katılabiliriz. Anne sevgisi, vatan sevgisi gibi hepimizin içerisinde var olan bir şeydir. Savaşa katılmamak harika bir şeydir ama aynı zamanda gerçekle yüz yüze gelmemiz gerekir. Getirdikleri mesaj aldatıcı bir mesajdır. Savaş yokken ve her şey huzur içerisinde gözüktüğünde pazar günü iyi giyinmiş bir kalabalığa bu şekilde mesajlar vermek kolaydır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğini söylemektedir. Yahuda bu sözlerle onların alçak ve anormal ahlaksızlıklarda bulunduklarını söylemek istiyordu. Sodom ve Gomorra kentlerindeki yabancı bedenden bahsederken aynı şeyi söylemek istiyordu. Günümüzde birçok kilise homoseksüelliği onayladıklarını bildirmiştir Batı dünyasında. Dostum, Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yok etmiştir. Melekler de bizim için bir uyarı oluşturmaktadırlar çünkü onlar da yargılanacaklardır. Bir yargı için korunmaktadırlar. Ve Tanrı Mısır'dan çıkardığı kendi halkının bile inançsızlığından ötürü vaat edilen diyara girmesine izin vermemişti. Bütün bunlar günümüzde bizler için örneklerdir. Ve Tanrı'nın yeni ahlakımızı yargılayacağını kabul etsek iyi olur. Bu ne yeni bir ahlaktır ne de yeni bir ahlaksızlıktır. Bunun hiçbir yeni yanı yoktur. Ta Sodom ve Gomorra'ya ve ta Nuh peygamberin zamanına kadar dayanır. Bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar. Bunun anlamı otoriteyi reddettikleridir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen insanlar var. Herkesin salıverilip istediklerini yapmalarına izin verilmesini isteyen insanlar var. Bunun sonucu olarak da neler olduğunu görüyoruz. Topluma çok zararı oluyor. Artık insanlar olarak uygarlaştık ve uygar bir çağda yaşıyoruz diye düşünüyorduk. Ama bir grup vahşiden başka bir şey değiliz. Ve bunun nedeni otoritenin hiçe sayılmasıdır. Bazı yasaların kaldırılmasını istiyoruz. Örneğin evlenmeye ne gerek var? Önce birlikte yaşayalım bakalım birbirimize uyuyor muyuz diye. Birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra karar veririz. Canım evlenip de ne olacak? İnsanların birlikte yaşamalarına izin vermemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu herhangi bir ulusun ahlak standartlarını düşürür dostum. Aile birliği her toplumun temelidir. Evlilik kutsal bir kurumdur. Sadakat ister, bağlılık ister, sevgi ve saygı ister. Bunun dışına çıktın mı orada ne bereket ne de ahlak değerleri kalır. Dördüncüsü, sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar. Bu onların yüce varlıklara karşı saygısız olduğu anlamına geliyor. Kurallara ve otorite sahibi kişileri protesto ederler. Yani polise saldırırlar. Çünkü polis otoriteyi temsil etmektedir ya da yüksek konumlarda olan kişilere saldırırlar. Cumhurbaşkanı, valiler ve belediye başkanları ulusta ya da kentte olup biten şeylerden sorumlu olsunlar, olmasınlar, her şeyden sorumlu tutulur. Neden? Çünkü otoriteye karşı saygı kaybolmuştur. Yetki sahibi olup da saygıya layık olmayan kişiler olduğunu biliyorum ama o kişilerin bulundukları konumları saygı gerektirdiği kesindir dostum. Yahuda bir sonraki ayette bize bunun bir örneğini verecektir. Şimdi yeniden kiliseye gelen bu inançtan dönmüş kişilerin özelliklerine bakalım. Yan kapıdan girerler, Tanrı yolunda yürümezler, Tanrı'nın lütfunu şehvete döndürürler. Gördükleri düşlere dayanırlar, öz bedenlerini kirletirler, Rabbin yetkisini hiçe sayarlar, yüce varlıklara söverler. Bunlar onları tanımlayan niteliklerdir ve bu kişiler kiliseye giriş biçimlerinden ötürü tehlikelidirler. 10 uzun ve yorucu yıl boyunca Yunanlılar Truva kentini kuşattılar ama onların güçlerini denemediler. Aşılmaz gözüküyordu ve kente girmek için bir yol bulamıyorlardı. Sonra bir öneri geldi. Tahtadan bir at yapıp içine askerleri koyacak, onu kent kapısının dışına koyup gemilerine girip gidiyormuş gibi yapacaklardı bu öneriye göre. Bunun üzerine tahtadan atı yaptılar. İçine askerleri koydular ve Truva kentinin kapısına bırakıldı. Truvalılar atı merak ettiler. Yunanlıların gemileriyle gittiklerini görünce savaşın bittiğini sandılar. Dışarı çıktılar, atı gördüler ve onu kentin içine çekmeye karar verdiler. Yeni bir şey olduğu kesindi. Sahip olmayı arzu ettikleri bir şeydi. O gece atın içindeki askerler atın içinden dışarıya çıktılar ve içeriden kentin kapılarını açtılar. Bu arada gece karanlığında Yunan gemileri geri döndüler. Sadece gidiyormuş gibi yapmışlardı. Bir ordu dolusu güçlü adamın 10 senede yapamadığını birkaç asker içeriden yapmıştı. Günümüzde değerli dostum, kiliseye de aynı şekilde liberalizm tarafından zarar verilmektedir. Liberalizm, liberal dediğimizde ruhsal anlamda, bunu her zaman vurguluyorum, yanlış anlaşılmasın, Tanrı sözünü kullanıp, Tanrı sözünden vaazlar verip ama Tanrı sözünü yanlış yorumlayıp ve Tanrı sözünü Tanrı sözü olarak kabul etmeyen kimseler kastedilir. Evet, günümüzde kiliseye liberalizm tarafından zarar verilmektedir. Aslında kiliseye hiçbir zaman dışarıdan zarar verilmemiştir. Zulüm kilisenin büyük ölçüde büyümesine neden olmuştur. Günümüzde kilisenin içten içe yok edilmesine tanık oluyoruz. Bu içeriden gerçekleştirilen bir iştir. Mesih dışarıdan birisi tarafından değil, içeriden birisi tarafından ele verilmişti. Kendi öğrencilerinden biri olan Yahuda, onu kendi ulusuna teslim etmiş, kendi ulusu onu Romalılara teslim etmiş ve Romalılar da onu çarmıha gelmişlerdir. Günümüzde kilise yan kapıdan girenler tarafından mahvedilmektedir. Bir insanın eli büyüklüğünde olan inançtan dönüş şimdi köpürerek kiliseyi süpüren bir fırtınaya dönüşmüştür. Bu mektubu bir fırtına uyarısı olarak görmeliyiz çünkü bugün aramızda inançtan dönüş vardır. Bunu sevinçle ya da acılıkla söylemiyorum. Sadece bir gerçeği bildiriyorum. Geçmişin bütün büyük mezhepleri büyük ölçüde yok olmaktadırlar. İmandan ayrılmışlardır. Büyük bir olasılıkla bir daha dönmemek üzere. Bitmişlik ülkesine girmişlerdir. Benim bildiğim kadarıyla imandan dönen bir kilise, bir organizasyon ya da bir kuruluşun yeniden imana döndüğü hakkında hiçbir kayıt yoktur. Bazı bireylerin imana döndüklerini söylüyorlar ama ben kendilerini tanımıyorum. Örneğin İngiltere'de başlayan Wesleyci hareket bir kiliseden ayrılmış olan bir hareketti. O dönemdeki kilise soğuk ve ilgisizleştiğinde oluşmuştu ve Wesley'in kilisesi hayat oluşturan sıcak bir kuluçka makinesi olmuştu. Ama üzülerek söylüyorum ki günümüzde birçok yerde bir zamanlar orada var olan sıcaklık ve hayata sahip olmayan ve sadece Wesley'in dışınsal görünümünü koruyan bir derin dondurucu haline gelmiştir. Dürüst olmalıyım ve muhafazakarlığın günümüzdeki biçiminin yanıt olduğunu düşünmediğimi söylemeliyim. Nihai olarak muhafazakarlığı bile zayıflatabilecek gerçek bir zayıflık seziyorum. Bu zayıflık şu, muhafazakarlık doktrin yani öğreti bakımından doğru olmuştur ama birçok yerde etik ve ahlak bakımından boştur. Bir süre önce iyi bir gruptu. Doktrin ve ayrılma konusunda ısrarlı hatta münakaşacıdırlar ama kendi aralarında ahlaksızlıktan suçlu olan birisi kendilerine işaret edildiğinde onu korudular. Kendisinin muhafazakar olduğunu söyleyen bir bireyin ahlaksız uygulamaları çok rencide edici oldu. Ve grup bu konuda ilgisiz kaldı. Bu içeriden gelen bir şey olduğu için Mesih'in davasına çokça zarar veren bir durumdur. Bizler değerli dostum, inançtan dönüş günlerinde yaşıyoruz. Bazıları bana, Vaiz Bey gerçekten güzel konuşuyorsunuz ama biraz fazla abartmıyor musunuz diyecektir. Abarttığımı sanmıyorum dostum. Şimdi size yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ve birkaç yıl önce liberal vaizlerin söylediği bazı sözleri aktarmak istiyorum. Günümüzdeki durum bundan daha tehlikelidir. 700 vaiz arasında yapılan bir anketten şu sonuçlar alınmıştır. %48'i kutsal kitabın tamamen esinlendirilmiş olduğunu inkar etmiştir. %24'ü kefareti, kurtuluşu reddetmiştir. %12'si bedenin dirilmesini reddetmiştir. %27'si Mesih'in ölü ve dirileri yargılamak için döneceğine inanmadığını bildirmiştir. Amerika'da bir vaiz, biz liberal din adamları artık muhafazakar, modernci tartışmayla ilgilenmiyoruz. Buna katılarak zamanımızı boşa harcamak bile istemiyoruz. Bize göre Mesih'in bakireden doğup doğmamış olduğu fark etmez. Bu konuda bir görüş oluşturmakla bile uğraşmıyoruz demiştim. Başka bir vaiz, bizler Mesih'in dirilmiş olup olmadığı konusuna kafalarımızı tamamen kapattık. Siz muhafazakarlar bu saçmalığa inanmayı arzu ediyorsanız, buna bir itirazımız yok ama bizlerin vaaz edeceğimiz 20 yüzyıl önceki boş bir mezarın varlığı ya da yokluğundan daha önemli şeylerimiz var. Yine Batı dünyasında ünlü bir vaiz açıkça, bizim mezhebimizde sizin adına atalarımızın imanı dediğiniz şey tamamen yok olmaya yüz tutmuştur, demiştir. Tabii ki daha yaşlı vaizlerin birkaçı kutsal kitaba sarılmaktadır ama günümüzde mezhebimizin gerçek liderleri olan gençler arasında Mesih'e ya da sizin temeller olarak sınıflandırdığınız şeylerden hiçbirine inanan bir tek kişi bile bilmiyorum. Evet dostum, abartmış mıyım? İnançtan dönüş zamanlarında yaşadığımız konusunda fazla mı telaşlanmışım? Bunları size dediğim gibi dürüstlükle açıkça söylüyorum. Batı dünyasına bakıp, Hristiyan dünyasına bakıp bunların hepsi Hristiyandır, böyle bir izlenime kapılmayın. Hayır, Hristiyan dünyasında da imandan dönüş oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak seni Rab azarlasın dedi diyor Yahuda 9. ayette. Bu ayet kutsal kitabın çok dikkat çekici bir ayetidir. Bir yorumcunun çevirisi şöyledir. Buna karşın baş melek Mikail Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece Rab seni azarlasın dedi. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunu açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa peygamberin cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken, iblise bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, iblisin konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokrifik yazılarından birine ele almıştır. Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde, iblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan, bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıkmıştı. Mikail'in tek yanıtı, seni Rab azarlasın olmuştu. İblis ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca iblisin Musa peygamberin daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmiştir. Lucifer, Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şey çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koyuşuydu. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerindeki egemenliğini alabileceğini düşünüyordu. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir. Ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı vardır. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın, yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak seni Rab azarlasın dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olacağımızdan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken seni Rab azarlasın demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer yaratılmış en büyük yaratıktı. Bu değerli dostum sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir derstir. Birçok imanlı Tanrı'nın önünde diz çökmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum sizler ve ben yaratığız ve Rabbimiz yaratıcıdır. Sizlerin ve benim onun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben Rab'be birçok kereler cevap veriyorum ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek istiyorum. Belki siz de bunu yapıyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve onun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yüceltilmiştir. O adil ve doğru bir tanrıdır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben ona güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler onun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? Onun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün Rab İsa Mesih, siz Rab Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Herkes kendi yoluna gitti ve kendi gözlerinde doğru olanı yaptı diyecek. Bu insanlığın resmidir. Ya siz, ya ben, benim bugünkü halim, baş melek Mikail bizim için büyük bir ders oluşturmaktadır.